SBS Radio.
Yavuz Bey, bu hafta sonunda Türkiye'de seçimler var. Son dönemece girdik ve İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi vardı. Önce onunla başlayalım. Nasıldı Muharrem İnce'nin mitingi?
En görkemli mitinglerinden birini gerçekleştirdi. Çünkü İzmir çok simge yerlerden birisi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için. Bundan birkaç gün önce Başbakan Binali Yıldırım'ın bir mitingi vardı. Katılımın düşüklüğüyle ilgili birçok yorum yapıldı. Muharrem İnce'nin mitingi İzmir'in Kordon Meydanı'nda, deniz kenarında, önü arkası dolu, milyonun üzerinde insanın katıldığı bir miting. CHP'nin açıklamasına göre 2 milyonun üzerinde insan katıldı. En görkemli mitinglerinden birisiydi. Zaten miting meydanlarındaki CHP'nin adayının yarattığı heyecan konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Ama en göze çarpan mitingi İzmir'de oldu bugüne kadar. Şimdi cumartesi günü seçimlerden bir gün önce İstanbul'da bir miting yapacak. O mitingin de hazırlıklarının çok heyecanla yapıldığını anlıyoruz. Özellikle sosyal medyadan İstanbul İl Başkanı'nın bir açıklaması var. İzmir mitingi müthişti ama İstanbul'dan sonra gelecek diye İstanbul'a nasıl hazırlandıklarını da gösteriyordu.
Yavuz Bey, Muharrem İnce'nin mitingini ile başladık. Çok sıcak, daha yeni olduğu için. Ama asıl Türkiye'de gündemde olan konuların başında belki de bu Suruç'ta olanlar geliyor. Oradaki durumu özetler misiniz?
Tabii Suruç meselesi her yanıyla çok konuşulması gereken bir mesele. Öncelikle bir seçim çalışması sırasında iki grup arasında bir tartışma çıkıyor. Malumunuz orada 4 kişi hayatını kaybediyor. Bu televizyon kanallarına, ajanslara, internet sitelerine Urfa'nın Suruç ilçesinde seçime kan bulaştı biçiminde duyuruluyor. Ama bunun yanında daha yaygın bir biçimde AK Parti'ye Suruç'ta PKK tarafından saldırı biçiminde bir değerlendirmeyle kamuoyuna duyuruluyor. Bunun vasıtalarından birisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Hem çıktığı yayınlarda hem yaptığı açıklamalarda PKK'nın AK Parti'nin milletvekili adayının heyetine saldırdığı biçiminde bir değerlendirme yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da benzer bir değerlendirmeyi yapıyor ilk gün. Ama Suruç'tan farklı bilgiler gelmeye başlıyor. Çok fazla merkez medyada yer almasa da yavaş yavaş o bilgilerden anlaşılan, hatta AK Parti'nin Urfa'da aday olan bir isim de bu duruma isyan ederek bir yazı yayınlıyor. Oradan gelen bilgiler AK Partili milletvekilinin İbrahim Ali Kılıç'ın Suruç'ta bir seçim çalışması sırasında dükkana girdiği, bir iş yerine girdiği esnaf ziyareti sırasında oradaki esnafın HDP sempatizanı olduğu ve sonrasında aralarında bir gerilim çıktığı, o gerilim sonrasında silahlı çatışmaya dönüştüğü bunun ve esnafın ailesinden 3 kişiyle birlikte milletvekilinin ağabeyinin hayatını kaybettiği biçiminde sonuç bu. İlk gelen bilgiler böyleydi ama devamında o çatışmanın aslında meydana geldiği sırada 2 kişinin hayatını kaybettiği ama esnafın ailesinden 2 kişinin, baba Şen Yaşar ve oğul Şen Yaşar'ın hastanede hayatını kaybettiği anlaşıldı. Türk Tabipler Birliği buna ilişkin bir açıklama yaptı. Ardından otopsi sonuçları açıklandı. Hastanede hayatını kaybedenlerin bir linçle karşılaştıkları da ortaya çıktı o otopsi raporlarından.
Hastanede linç edildiklerini söylüyorsunuz anladığım kadarıyla.
Evet, iki Şen Yaşar ailesinden, yani esnafın PKK'lı diye ilk başta suçlanan ailenin iki ferdinin hastanede linç edildikleri ortaya çıktı. Hatta bunlardan birisi baba Şen Yaşar, olayla hiç ilgisi yok. Oğullarının başına böyle bir şey geldiğini duyup hastaneye gidiyor ve milletvekilinin yakınları tarafından linç edildiği iddia ediliyor. Otopsi raporunda kesici ve delici aletlerle ölümünün meydana geldiğine ilişkin bir tespit var. Diğer Şen Yaşar ailesinin oğlu yine hastanede yaralı biçimdeyken onun da kesici aletlerle hayatını kaybettiği ve hastanede bir linç girişimiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Şimdi bütün bunlar tabii olayın sadece o esnafın dükkanında meydana gelmediğini, hastanede de devam ettiğini, bir grubun oradaki hastanede tedavi altındaki insanları öldürdüğü gibi bir sonucu da beraberinde getiriyor. Ardından bir takım görüntüler meydana çıktı. O görüntülerde dükkan içindeki gerilim bir şekilde kamuoyuna duyurulmuş oldu. Ama işin enteresan tarafı hastanedeki bu linci gerçekleştirenlerin hastanedeki bütün kamera kayıtlarını da yok ettiğine ilişkin bir iddia ortaya atıldı ve savcılık da bununla ilgili bir soruşturma başlattı. Savcılık soruşturmasında yine Şen Yaşar ailesinden bir isimle birlikte birçok HDP'nin gözaltına alındığı kamuoyuna duyuruldu. Ama hastanedeki bu linç girişiminde kimlerin olduğu ya da iş yerindeki bu çatışma sırasında silah kullananların kimlerin olduğuna ilişkin bir bilgi yok, gözaltına alınan da yok. Buna HDP'nin son derece sert tepkisi var. Kamuoyundan, sivil toplum örgütlerinden tepkiler de söz konusu. Ama şu ana kadar olayın üzerinden 5-6 gün geçmiş olmasına rağmen hala bir gözaltı haberi gelmiş değil. Belki önemli bir not daha söyleyebiliriz. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımı olay ilk olduğu anda AK Parti'ye yönelik PKK'nın bir saldırısı olarak o da değerlendirmişti durumu ve bir şehidimiz var demişti. Milletvekilinin ağabeyinin ölümüyle ilgili diğer ölen 3 kişiden çok fazla bahsetmemişti. Ama Urfa'da düzenlediği mitingde olaydan birkaç gün sonra Urfalılara bu elim olaydan duyduğu üzüntüyü iletti ve ölen insanların ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Yani onun da yaklaşımının farklılaştığını gördük olaydan birkaç gün sonra. Ancak soruşturmada o farklılaşmaya rağmen herhangi farklı bir gelişme, hastanedeki olaylarla ilgili bir gelişme henüz sağlanmış değil, en azından kamuoyuna duyurulmuş değil.
Anketlerde son durum nedir? Nasıl görünüyor seçim sonucu?
Herkesin en çok konuştuğu konu bu. Anketler ve anket firmaları da son araştırmalarını yaptılar. En son araştırmalardan birisini KONDA yaptı. Türkiye'de güvenilir anket firmalarından birisi. KONDA'nın araştırmasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda seçilecek ve mecliste de Cumhur İttifakı üstünlük sağlayacak diye bir tespitle son araştırmasını noktaladı ve kamuoyuna bunu duyurdu. KONDA araştırma şirketi. Tabii bunun üzerine büyük tartışmalar da çıktı. Farklı araştırma şirketlerinden farklı sonuçlar da var. Ama hepsini bir araya getirdiğinizde şöyle bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Ben biz dinleyenlerin kafasını çok fazla karıştırmadan söyleyeyim. KONDA'nın anketinde de benzer bir durum var. %51 nokta küsür Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı oy, %50'nin hemen üzerinde de Cumhur İttifakı'nın alacağı oy gösteriliyor. Diğer araştırma şirketlerinde de KONDA'da da bıçak sırtı bir durum söz konusu. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de parlamento seçimlerinde. Daha önce de söylemiştim, HDP'nin barajı aşmasıyla birlikte durum ve tablo son derece net bir şekilde değişiyor. Ve Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu alamama ihtimaliyle mecliste Millet İttifakı'nın çoğunluğu alma ihtimali hemen hemen yakın seviyede. İkisinden de bahsedilebiliyor. Bıçak sırtı gibi bir durum dedik parlamentoda. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı'nın %50'nin altında kalma ihtimali Erdoğan'ın var. Ama aynı zamanda üstüne çıkma ihtimali de var. O da tıpkı 16 Nisan referandumunda olduğu gibi Türkiye'de seçmenin ikiye ayrıldığını gösteriyor. O nedenle anketçilerin yorumları biraz daha öne çıkıyor. Onlarla tek tek konuşma imkanı bulduk. Bu dönemde anket yapmanın çok zor olduğunu aktardılar. Geçmişte sordukları her 4 kişiden birinden ankete ilişkin yanıt alabildiklerini ama bu dönemde 14 kişiden birinden ancak yanıt alabildiklerini söylediler. Türkiye'deki siyasi atmosfer, mahalle baskısı gibi unsurlar nedeniyle insanların fikirlerini beyan etmekten çekindiklerini aktardılar. Yanlış yönlendirme olabileceğini de söylediler. Yani gerçek düşüncesinden farklı bir beyanatta bulunmuş olabileceğini de aktarıyorlar. Deneklerin, yani anket yapılan isimlerin. Bu nedenle aslında sonuçları net olarak ortaya koymuyorlar. Zaten ortaya koydukları sonuçlardaki yanılma payları bile dengeleri tamamen değiştirebiliyor. Artı eksi iki yanılma payından hep bahsediyorlar. Bu çerçevede biraz bir sürprizle karşılaşma ihtimalinde hep açık bırakıyorlar. Başlarken KONDA'dan bahsetmiştim size. Onun yaptığı araştırmadan bahsetmiştim. KONDA da bu araştırmasında, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda seçileceğini ve Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu sağlayacağını belirttiği açıklamasında Nisan'dan, Mayıs'tan ve Haziran'dan örnekler veriyor. Cumhur İttifakı'nın bir oy düşüşü olduğunu söylüyor. Millet İttifakı'nda çok ciddi bir oy yükselmesinden bahsediyor. Özellikle Muharrem İnce'nin oyunu son bir ayda yaklaşık %4,5 oranında arttırdığını aktarıyor. Bu değişimin seçime kadar nasıl devam edeceği konusunda da bir marj bırakıyor. Yani hızlı bir şekilde seçmen görüşünün değişebileceğini aktarıyor ve öyle noktalıyor araştırmasını. Tabii en büyük araştırma sandıktaki araştırma, sandıklar artık kurulacak ve oradan çıkacak sonuç anketçilerin ne kadar doğru ne kadar yanlış tespitler yaptıklarını da ortaya koyacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasında bir koalisyon ifadesi kullanması da dikkat çekiciydi.
Aslında o da anketçileri biraz doğruluyor. Yani muhalefetin parlamentoda çoğunluk sağlaması ihtimali üzerine bir yorum yaptı radyoda katıldığı bir programda. Ve o zaman eğer Cumhurbaşkanı seçilirse, mecliste de çoğunluğu kaybederse ne yapacağı sorulduğunda koalisyon deneyebiliriz dedi. Yani diğer partilerle birlikte hareket etmenin bir formülünü yaratabileceğinden bahsetti. Tabii bu 16 Nisan'daki referandumu gündeme taşıdı. 16 Nisan öncesinde evet cephesinde yer alan hem Erdoğan hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de artık koalisyonlar döneminin bittiğini söylemişlerdi. Bundan sonra koalisyon olmayacak. Türkiye'yi yönetecek olan, icraat yapacak olan Cumhurbaşkanı doğrudan sandıktan çıkacak, hükümet de sandıktan çıkacak, meclis de kendi işine bakacak biçimindeydi. Şimdi anketlerde böyle bıçak sırtı durum ve tablo ortaya çıkınca eğer meclisi kaybeder ve Cumhurbaşkanlığı kazanırsa AK Parti nasıl olacak sorusu çok sık sorulmaya başlandı. Hatta yeniden bir seçim mi olur, Cumhurbaşkanı seçimi yeniler mi gibi bir takım formüller üzerinde de tartışmalar var. Cumhurbaşkanı seçim yenilemekten ziyade mecliste bir uzlaşma arayacağının işaretini verdi. Ama dediğim gibi 16 Nisan'da o koalisyonları kötüleyen ve bunun üzerinden propaganda yapılan bir dönemin üzerine koalisyondan bahsetmesi çokça dikkat çekti.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim. Seçimden sonra görüşmek üzere.
Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.